Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
94.9 Açık Radyo'dan Ekonomi Ekoloji Programı'ndan herkese günaydın.
Günaydın.
Evet Mehveş, ne zamandır birlikte program yapamıyorduk.
Evet, hasret kaç haftalardır. Kaldık.
Evet, hasretimizi de bu şekilde gidermiş oluyoruz aynı zamanda. Yine gündemde önemli konularımız var.
Evet, Dünya Çevre Sağlığı Günü'ydü
dün. Dün.
Bununla ilgili zaten Açık Radyo'da da, Açık Gazete'de de Ömer Bey başta olmak üzere epeyce bir yayın yapmıştır, bir şeyler konuşmuştur ama dün Ormancılar Derneği'nin bir raporu yayınlandı. Bu işte artı gerçek gibi bir takım internet sitelerinde falan kısmen çıktı ama
bir
bilmiyoruz
günde
gazetelerde
vardı.
Hani hangi gazetede
işte
ne kadar yer almıştır.
Vardı. İnternet sitelerinde tabii, yani haber sitelerinde gördük, fakat tabii basılı gazetelerde ne kadar yer aldı o meçhul. Bu
öyle
tür konulara maalesef verilen yer her zaman çok küçük olmaya devam ediyor.
Evet. Biz de bunu aslında çok dehşet verici, yani bir yandan bildiğimiz ettiğimiz şeyler ama bazen toplu olarak da bir analiz, bir rapor olduğu zaman biraz da dehşet verici. Çünkü geleceğe dair de işte su kıtlığı yaşanacak, işte ölümcül hava kirliliği, yani ormanların talanına bağlı olarak bir senaryo da çiziliyor. Bunu da konuşmak üzere en iyi kim olabilir? Profesör Doktor Doğanay Tolunay'a bağlanıyoruz.
Evet. Hocam günaydın.
Günaydınlar, iyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun, teşekkür ederiz. Evet hocam, dün böyle bir rapor açıkladı Ormancılar, Türkiye Ormancılar Derneği Dünya Çevre Sağlığı Günü vesilesiyle. Orada bir takım tespitler var. Yani elbette biz Türkiye'deki çevre ve yaşam alanları talanının, tahribatının geldiği boyutları biliyoruz, görüyoruz. İşte programlarımızda da ele almaya çalışıyoruz. Şimdi bu araştırmanın, raporun bir takım sonuçları var. Özellikle hava kirliliğiyle ilgili, Türkiye'de çok ciddi su kıtlığı yaşanacağıyla ilgili. İsterseniz bunlarla başlayalım. Bu raporun tespitleriyle ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Bunları sizden dinleyelim.
Tabii. Şimdi bir kere öncelikle Türkiye Ormancılar Derneği Türkiye'nin en eski sivil toplum örgütlerinden bir tanesi. Neredeyse Cumhuriyet yaşıt bir sivil toplum örgütü. O nedenle hani böyle bir rapor hazırladılar. Çevre konularına çok hassaslar. Ben de derneğin üyesiyim. Öncelikle arkadaşlara teşekkür ediyorum.
Evet.
Raporun içinde bazı rakamlar eksik, bazıları fazla. O detaya girmeyeyim ama. Şöyle, ülkemizde ormanların çeşitli, başta madencilik olmak üzere, turizm olmak üzere çeşitli alanlara tahsisi gündemde ve bu tahsisler sonucunda 650 bin hektar orman alanı maalesef artık başka amaçlarla kullanılıyor.
Mesela bu raporda rakam, bu 550 bin hektar
evet,
olarak
o
geçiyor.
Biraz 2 yıl önceki rakam. En son 2017 yılı sonu itibariyle bu 651 bin hektara çıktı. Ve bu 651 bin hektarı da dinleyicilerin gözünde canlandırabilmesi için şöyle söyleyeyim. Trakya'da, Trakya'nın kuzeyinde işte Gelibolu Yarımadası çevresinde, Keşan tarafında yer alan bütün orman alanları 110 bin hektar civarında. 610 bin hektar civarında. Yani bütün bu Türkiye'ye dağılmış olan artık üzerinde orman olmayan alanları hepsini bir yere toplamış olsak Trakya'daki bütün orman alanlarını dolduracak kadar, yerini tutacak kadar büyük bir alan aslında bu. Tabii bu ormanların bu şekilde zarar görmesinin birçok etkisi var. Pek farkında değiliz ama orman bir ekosistem ve bu orman ekosisteminin sağlamış olduğu insanlara ve diğer canlılara bir sürü fayda var. Bunlar erozyon önlemesi, iklim değiştirmesi, hava kirliliğinin önlemesi, gıda üretmesi gibi bir sürü faydası var. Ve ormanlar ekosistem olması özelliği nedeniyle ilgisi yokmuş gibi görünüyor ama tarım alanlarını, mera alanlarını ve su havzalarını koruma özelliği var.
Evet.
Siz ormanları azaltırsanız, ormanlara zarar verirseniz, işte baraj havzalarındaki ormanlar zarar gördüğü zaman su kaliteniz bozulur, içme sularınız kirlenir. Ormanlara zarar verdiğiniz zaman heyelanlar, erozyon, toprak kaymaları olur, altındaki tarım alanları zarar görebilir gibi. Dolayısıyla ormanlar bir bakıma suyun ve gıdanın, tarım alanlarına bağlı gıda üretiminde sigortası nitelindedir. Dernek raporunda da bunlara dikkat çekiliyor. Bunun haricinde ormanlar hava kalitesini de temizliyorlar toz tutma özellikleriyle. Özellikle kent çevresindeki ormanların bu açıdan son derece büyük önemi var. Oksijen üretiyor. Ormanlara zarar verdiğiniz zaman özellikle bu İstanbul'un kuzeyinde yer alan kuzey ormanları dediğimiz yerdeki mega projelerin yapılmasıyla birlikte buradan kaynaklanan toz emisyonları, çünkü çok büyük kazı dolgu çalışmaları yapıldı. Buradan kaynaklanan toz emisyonlarının şehrin içine geldiğini biliyoruz. Hatta projelerin yakın çevresindeki yerleşim alanlarında insanların evlerinden dışarı çıkamadıklarını, kapı pencerelerini açamadıklarını, çamaşır dahi atamadıklarını ben bizzat gördüm. Tabii bu ciddi bir hava kirliliğine neden oluyor. Kent içinde ormanlarla doğrudan ilişkili olmasa da kent içindeki kentsel dönüşüm faaliyetleri, işte yoğun trafik nedeniyle hava kalitesi de oldukça düşük boyutlarda ciddi riskler yaratıyor.
Evet, şeyde de raporda da sözünüzü kesiyorum ama oksijenle ilgili, yani oksijen, yani ormanların üretine. Yok, evet. Ormanların yok edilmesi ve işte kişi başına, aile başına oksijen ihtiyacına dair de bir rakam verilmiş.
O rakam biraz abartılı olmuş. Şeyine, yani o kadar 650 bin hektar ormanın kesilmesi sonucunda raporda 27,5 milyon ailenin, yani evet, 4 kişiden bir yaparsak 100 milyon üzerinde bir kişinin bir yıllık oksijen tüketiminin karşılanamayacağı yazmış. Ama bu çok şey değil, çünkü çok doğru değil, çünkü işte ağacın çapına, boyuna, türüne göre değişebiliyor. Ama yani çok kaba olarak, çok böyle rakamlar vermek doğru değil ama hani kafada canlanabilmesi için şöyle söyleyebilirim. 650 bin orman alanının başka kullanımlara tahsis edilmesinin 5 ila 10 milyon kadar insanın, hani onda biri kadar, raporda verilen rakamın onda biri kadar insanın bir yıllık oksijen tüketimine karşı.
Ama bu da çok büyük tabii. Yani bu da çok kritik. Kritik.
Evet.
Tabii. Ya, tabii bu biraz da basının dikkatini çekmek için bazı sayılar verilmiş ama bunu söylemek zorundayım.
Evet. Bir de hocam, burada özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana gibi büyük kentlerde yaşayanların yılda 250 gün ölümcül kirli havayı soluduğu belirtiliyor. Bunda da yani daha önce aslında ölçüm yapılan yerlerden alınan sonuçlardan zaten Türkiye'nin kentlerinin havasının çok kirli olduğunu biliyoruz ama özellikle bazı kentlerde, bu tabii sanayileşmenin de yoğun olduğu kentlerde özellikle kirli hava soluma gününün sayısının arttığını herhalde bu rapor tekrar ortaya koyuyor.
Evet, onu vurgulamak istiyorum. Çünkü hani biz ülkemizde maalesef büyük bir köyden kente göç var. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere buralarda çok ciddi yapılaşmalar var. Özellikle gökdelen şeklindeki yapılaşmalar rüzgar hareketlerini de engellediği için kent içindeki havanın durgunlaşmasına neden olabiliyor. Böyle olunca da hava durgunlaştığı zaman da kirli havanın temizlenmesi, rüzgarla kent üzerinden alınıp başka yerlere götürülmesi de çok mümkün değil. Tabii kentte yaşayan sayısı arttığı zaman daha fazla doğalgaz tüketiyorsunuz, evde ısınmak için işte daha fazla kömür tüketiyorsunuz, trafiğe çıkan araçlar ve bu araçların egzozlarından çıkan egzoz gazları da artıyor. Bunlar kentteki hava kalitesinin gittikçe azalmasına neden oluyor.
Evet, bu da yer vermiş ve mesela İstanbul'da, başka şehirlerde de, büyük şehirlerde de özellikle öyle ama İstanbul herhalde bu anlamda en öne çıkan şehir. Yani şehrin içinde kamyonlar, ağır araçlar devamlı inşaat hali devam ediyor. Devamlı işte kamyonları vesaireyi görüyoruz. Bunların da tabii bir yarattığı emisyon var ve bunların denetlenmesine dair de uyarılarda bulunulmuş raporda.
Tabii şimdi yanılmıyorsam 5 milyon civarında araç var sadece İstanbul'da. Bunların da hemen hemen tamamı veya en azından büyük bir çoğunluğu her gün trafiğe çıkıyor. Büyük projelerin bitirilebilmesi için de o kamyonlar o da ayrı bir dert, sorun. İnanılmaz trafik kurallarını ihlal ederek özellikle Arnavutköy, Göktürk, Eyüp ilçeleri çevresinde ciddi sorunlara neden olabiliyor. Tabii hava kirliliği ilgili olarak çeşitli rakamlar veriliyor ama şöyle bir kayıp yok ülkemizde maalesef. Hani hava kirliliği nedeniyle insan sağlığını hangi boyutta etkileniyor? Örneğin işte hava kirliliği baktığı zaman solunumları olanlara, şişi olanlara çok umutsuz etkiler yapıyor. Bu hava kirliliği nedeniyle ölümler var mı? İnsanlar ne kadar hastalıyor? Bununla ilgili çok fazla
ancak tahmini olarak bir yani şey çıkartılabilir.
Statistik yok, bir veri yok ama yurt dışında bunlar yapılıyor. Ciddi sorunlar olduğu biliniyor. Tabii hava kirliliğine ek olarak bir su meselesine dikkat çekilmiş raporda.
Evet.
Bu da çok önemli çünkü hani gerek iklim değişikliği özelinde gerekse Türkiye'nin nüfusunun hızlı bir şekilde artmasına bağlı olarak Türkiye'nin konumu itibariyle gelecekte çok ciddi su sorunları bekleniyor. Buna vurgu yapılmış. Yıl verilmiş, 2023 2023'de çok ciddi kuraklık bekliyor. Bu da çok önemli değil ama önümüzdeki yıllarda ciddi su sorunlarıyla karşılaşabiliriz. Zaten son zamanlarda baktığımızda örneğin daha geçen hafta Bolu'dan Ankara'ya içme suyunun karşılanması amacıyla tünel yapıldı. İçme suyunun Bolu'dan Ankara'ya getireceği basına yansıdı.
Evet.
Keza yine İstanbul'un suyu yaklaşık 300 kilometre, 250 kilometre uzaklıktan Melen'den ve Sakarya Nehri'nden getiriliyor. Hı hı. Bir bakıma büyük şehirlerin nüfusu milyonlarca olan şehirlerin su ihtiyacını taşıma suyla döndürmeye çalışıyoruz. Kilometrelerce öteden getiriyoruz. Tabii burada şeyi unutuyoruz. Yani bu suları aldığımız zaman, nehirlerin sularını aldığımız zaman nehirler de bir ekosistem. Nehirlerde yaşayan veya çevresinde yaşayan canlılar var. Çeşitli ekosistemler var ve bu suya onların da ihtiyacı var. Biz onu hiç görmeden İstanbul'a, Ankara'ya taşıdığımız zaman orada da suyunu aldığımız yerlerde de büyük sorunlar çıkıyor. Hatta tarım alanlarının bile olumsuz etkilenmesi söz konusu.
Tabii.
Örneğin Melen Nehri'nin suyunu aldığınız zaman Melen'in Karadeniz'e akışını yavaşlatıyorsunuz, azaltıyorsunuz. Karadeniz'in suyunun nehirden iç taraflara doğru akarak tuzlanmaya sebep olduğuna dair bulgular var. Ve bu tuzlu suyla insanlar, çiftçiler tarım yaptığı zaman verim düşüyor. Hatta uzun süre yaptığınızda da tuzlanmadan dolayı artık
yapamaz hale gelme
riskiniz var.
Evet. Evet. Bir de şu, pardon Pelin, sen de soracaktın belki ama yani kısa bir zaman, yani bu orman talanı, su havzalarındaki sorunlar, biyoçeşitlilik kaybı vesaire, bundan bahsederken yani yakın bir zaman içerisinde toplu ölümler, su kıtlığı, zaten su kıtlığı sık sık gündeme geliyor, yani bunun hesaplamaları yapılıyor ama bir de çatışmalar, yani gıda güvenliği nedeniyle mi kastediliyor, yani şehirler arası bile olabilir gibi bir ibare var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Şimdi yani zaten sınır aşan sular nedeniyle komşu ülkelerle sorunlarımız var.
Var.
Ve bilimsel raporlarda da işte geleceğe yönelik futurist yaklaşımlarda da önümüzdeki yıllarda su savaşlarının çıkabileceği yönünde bulgular var.
Evet.
Veya iddialar var diyeyim, bulgulardan çok. Çünkü su gerçekten çok ciddi sorun. Hatta yine cümleyi takip edenler son bir hafta 10 gün içinde yine bazı suyla ilgili haberlere rastlamışlardır. En çarpıcı olanı bu gölünün kuruması ile ilgili olan yine basına yansıdı. Çünkü gölü besleyen derelerin suları alınıp tarımda kullanılıyor. Göllerin su seviyesi düşüyor. Isınma ile birlikte buharlaşma dağıttığı için çok fazla su kaybımız oluyor. Ve yine daha bugün dedim basına düştü. Artvin Nehri'nde binlerce balığın özgürlüğü seyredildi. Bunlar da kirlilikten dolayı değil ama su seviyelerinin düşmesi sonucunda suyun içindeki oksijen miktarı azalıyor. Oksijen oksijen miktarı azaldığı zaman da artık balıklara da yeterli oksijen olmadığından ölebiliyor.
Evet.
Olumsuzlar bekliyoruz. Çatışmalara gelince, yani ben şehirler arasında böyle çatışmalar görmüyorum ama şehirlerimizin inanılmaz hale büyütürsek, işte İstanbul'un 20 milyon yaklaştığını söylüyoruz. Yapılan projelere de baktığımız zaman Kanal İstanbul yapılırsa sadece Kanal İstanbul'un çevresinde 500 bin konut yapılması düşünülüyor. 4 kişilik aileden hesaplarsanız 2 milyon yeni nüfus demek bu. Bunlar kentlerin ihtiyacı olan su ve gıda talebinin artmasına sebepsizdir. Ekolojide şöyle bir kavram vardır. Asalak şehir denir. Hı. Nedir asalak şehir? Kendisi üretmeyen ama çevresindeki yerlerden yerlerin kaynaklarını sömüren yerleşimler olarak tanımlanır. Yani İstanbul'da Silivri ve Çatalca'yı düşerseniz tarım yapılan alan yok. Suyu az önce söylemiştim. Suyu kilometreler cekeden getiriyorsunuz. Gıda ürünlerini yurt dışından ithal ediyorsunuz ya da Antalya'dan getiriyorsunuz. Bütün bunlar bu şeyi kentler kurduğu zaman bunların asalaklaşmasına, çevresini sömüren bir yapıya ulaşmasını sağlıyorsunuz. Bütün bunlar sorun tabii. Başka şeyler de var. Hep gıdanın çok pahalı olduğunu söylüyoruz. Hı hı. Ama büyük kent yaptığınız zaman mega kentlerde ne kadar büyükse talep edilen gıdayı o kadar uzun mesafelerden getirmek zorundasınız. Tabii bu da taşıma masraflarını etkiliyor ve
iklim değişikliği vesaire hepsine katmerlenen bir şey evet. Demin aslında bu su meselesini konuşurken Karadeniz'den de bahsettik az evvel. Tabii bu özellikle Türkiye'nin temiz su havzalarının HES'lerle birlikte yok edilmesine de bu raporda yer verilmiş. Aslında biz bu verilere ulaşmaya çok çalıştık ama çok net verilere ulaşamamıştık bugüne kadar. Bu raporda Devlet Su İşleri verilerine göre 2018 itibariyle 595 HES'in Türkiye'de işletildiğini, 83'ünün inşa halinde olduğunu ve 639 tane HES'in de inşaatının başlanmak üzere beklediği verisine ulaşmış Ormancılar Derneği. Bunu da buradan söylemiş olalım. HES meselesi biraz gündemden düştü gibi oldu çünkü madenlerle, özellikle kömürlü termik santrallarla daha çok gündemimiz meşgul oldu. HES'lerin yarattığı tahribatı unutmadık elbette ama diğer gündemlerden çok fazla öne çıkamıyor. HES'lerin de tabii çok ciddi hem su kaynakları hem de ekosistem üzerindeki olumsuz etkilerini biliyoruz. Bir de belki bir noktada şu açıdan önemliydi. Bu bahsettiğimiz, özellikle sizin de ifade ettiğiniz bu sınır aşan sular meselesiyle ilgili olarak maalesef Hasankeyf'i yok eden, oradaki binlerce yıllık tarihi hem sular altında bırakan hem dinamitle patlatan bir şekilde inşa edilen Ilısu Barajı sebebiyle mesela Dicle Nehri'nin suyu azaldığı için Iraklı çiftçiler susuzluk çektiklerini ve bundan da Türkiye'yi sorumlu tuttuklarını bir takım haberlere yansımıştı. Bunları da bir not olarak ben söylemek istedim. Siz devam edin hocam kaldığınız yerden.
Tabii yani burada yalnız şey de var. Yani bu sınır aşan sularda Iraklı çiftçilerin şeyinde bir soru işareti de var. Çünkü kurak zamanlarda da uluslararası sözleşmeler nedeniyle her yıl belli bir miktarda su vermek zorunluluğumuz var ve bu ciddi olarak veriliyor. Yani bunu vermeye çalışılıyor. Hı hı. Dolayısıyla yani çok kurak yıllarda hiç su gitmeyecekken, çok düşük miktarda gidecekken tam tersine söz verdiğim için o su da aktarılıyor. Bunu da söylemek gerek, vurgulamak gerekiyor. Hı hı. Sonuçta ekosistem mantığını birazcık anlamamız gerekiyor. Yani sadece biraz doğamıza arazi gözüyle bakarsak ki ormanları öyle bekliyor. Bedava arsa, ucuz arsaymış gibi. Hı hı. Ve bütün yatırımlar buralara kaydırıldığı için bunlara bağlı olarak işte ormanların tahrip edilmesi, tarım alanlarının yerleşime açılması nedeniyle başımıza neler geleceğini maalesef düşünemiyoruz. Genellikle çok kısa vadeli olarak bazı değerlendirmeleri yapıyoruz ama uzun vadede baktığımız zaman 15-20 yıllık, 30 yıllık projeksiyonlara baktığımız zaman ülkenin hep söylenir beka sorunları var diye geleceğini tespit eden sorunlar. Gıda ve suyu ve ormansızlaşmanın Türkiye'nin en önemli beka sorunları arasında yer alması gerekiyor. Çünkü artık üretemiyoruz, gıdada tamamen dışa bağımlıyız, su kaynaklarımızı koruyamıyoruz ve inanın bu yaz başıma geldi, arkadaşımın başına geldi. Salgın hastalık nedeniyle çeşme suyuyla meyve sebzenin yıkanmamasını öneren doktorlara rastladım. Yani sularımız bu kadar kirli. Hı hı. Bu nedenle gelecek açısından mutlaka doğal ekosistemlerimizi, ormanımızı, sularımızı ve tarım alanlarımızı mutlaka korumamız gerekiyor.
Evet, şimdi korumamız gerekiyor derken aslında yeni bir tartışma da açıldı diyebiliriz. O da hafta sonu Hürriyet Gazetesi'nde Vahap Munyar köşesinde bu konuya yer verdi. Şimdi biz ormanlarımız tahrip oluyor, su kaynaklarımız işte ekosisteme zarar veriyoruz, bunları konuşuyoruz. Bu arada tabii bir kağıt sıkıntısı baş gösterdi Türkiye'de. Pek çok işte kamu kurumunda kağıt alınamadığı için bir takım raporlar basılamadı. Özellikle hastanelerde sıkıntı yaşandı. Buradan bir endüstriyel orman kağıt için özellikle tırnak içerisinde belki bir tartışma açtı bu yazı. İsterseniz bununla ilgili de biraz daha vaktimiz var. Bunun üzerine de birkaç şey söyleyelim. Yani bu endüstriyel orman hali hazırda var mı Türkiye'de? Dağ mı alanlarının genişletilmesi isteniyor? Nedir acaba buradaki bu tartışma?
Öncelikle endüstriyel orman ne demek onu bir hızlıca açıklamak açıklayayım. Endüstriyel orman ya da endüstriyel ağaçlandırma dediğimiz şey şu. Çok hızlı büyüyen, kısa sürede büyük miktarda odun üreten ağaçlarla yapılan işte toprağın işlendiği, sulamanın yapıldığı, gerekirse gübrelemenin yapıldığı amacında kısa sürede odun üretmek olan ağaçlandırmalardır. Bunlarda da çok hızlı gelişen, çoğu da yabancı türler olan, işte sahil çamı adını verdiğimiz, radyata çamı adını verdiğimiz, okalipt türlerin kullanıldığı ağaçlandırmalardır. Türkiye'de 60'lı yılların sonundan itibaren bu tür çalışmalara, özellikle yurt dışından getirilen hızlı gelişen türlerle çalışmalar yapıldı. Hatta bu konuları çalışan kavak ve hızlı gelişen türler araştırma enstitüsü var Türkiye'de. Yani yaklaşık 40 yıllık, 50 yıllık bir geçmişi olan, birikimimiz olan bir konu. Hmm. Bütün bu çalışmalar sonucunda şu ortaya çıktı. Türkiye'nin mevcut orman alanlarının endüstriyel plantasyonlara çok uygun olmadı. Endüstriyel ağaçlandırmalara çok uygun olmadı ortaya çıktı. Çünkü yurt dışında artan odun ham maddesi ihtiyacını karşılamak için ağaç tarımı da diyebileceğimiz, işte makineyle işlediğiniz, kısa sürede odun ürettiğiniz, bu kısa sürede hani 1-2 yıl gibi değil, en hızlısı 15-20 yıldır Türkiye şartlarında bu 30 yıla çıkabiliyor. Ormanlar kurmak, bunlar bir ekosistem değil. Sürekli işlediğiniz için ekosistem olarak değerlendiremeyiz. Ama Türkiye'nin orman alanları 22.3 milyon hektar olan orman alanlarının çok uzun olmadığı ortaya çıktı. Hatta Orman Genel Müdürlüğü 2012-2013 yıllarında bir çalışma yaptı. Tüm Türkiye'yi inceledi. Ancak 165 bin hektar kadar bir alanın endüstriyel ağaçlandırma yapmaya uygun olduğunu söyledi. Hmm. Çünkü siz bu şekilde ağaç tarımı yapmak istiyorsanız çeşitli olmazsa olmaz şartlara uymak zorundasınız.
Ama burada bir şöyle bir şey var Doğan Ayoca. Bu MOPAK Yönetim Kurulu Başkanı'yla konuşmuş Vahap Munyar. Mesela 10 milyon hektarı bozuk ve rehabilitasyona ihtiyacı olan ormandan bahsediyor. Anladığım kadarıyla sektör biraz bu bozuk ve rehabilitasyona ihtiyacı olduğunu düşündüğü ormanlık alanlara göz dikmiş durumda. Öyle mi hakikaten?
Evet, yani şimdi hemen hızlıca süremize daralıyoruz.
Evet.
Endüstriyel plantasyonlar için derin toprak olması lazım. En az 1 metre civarında taşsız toprak olması lazım. Düz alan olması lazım. Yağışın uygun olması lazım. Yani nemli, kurak alanda, İç Anadolu'da dümdüz Konya ovasında endüstriyel plantasyon yapamazsınız. Ne kadar ormanınız, ağacınız hızlı gelişirse gelişsin, şartla uygun değilse hızlı gelişen ağaç da 20 yılda, 30 yılda 1 metre boyunda kalabilir. Şimdi o 10 milyon hektar bozuk orman alanı dediğimiz şeyler 5000 yıldan beri insanların olumsuz etkisi sonucunda özelliğini kaybetmiş, erozyona uğramış, toprağın derin olmadığı alanlardır. Yani bu alanlarda siz şey yapamazsınız. Yani endüstriyel finansasyonu uzun alanlar değil diye düşünüyorlar.
Evet.
Ancak biraz düzeltip ağaç sayısını azaltıp yeşillik haline getirebilirsiniz. Şeye uygun değil. Yani endüstriyel plantasyon uygun değil. Burada amaç şu, yine röportajdan anlıyoruz ki anayasanın 169. maddesinin değiştirilerek ormanların işletilmesinin devletten alınıp özel sektöre verilmesi.
Harika.
Arzu ediyorlar.
Evet.
Ama bu çok doğru değil, çünkü bizim ormanlarımızın %85'i doğal ormanlar. Ve biz bununla her zaman gurur duyuyoruz. Çünkü Avrupa'da bu oran yok. Bu kadar doğal ormana sahip olan bir ülke yok. Dolayısıyla bu mümkün değil. Yapılmaması gerekiyor. Yapılması gereken şey şu. Türkiye'de endüstriyel ağaçlandırmaya, ağaç tarımına uygun alanlar Anadolu'da binlerce yıldan beri tarım alanına dönüştürülmüştü. Düze yakın orman alanları.
Evet.
Bu gibi alanların ortaya çıkarılması gerekiyor. Ben şeyi tavsiye ediyorum. Türkiye'de tarımdan vazgeçilen, artık kesilmeyen 3,5 milyon hektar kadar bir tarım alanı var. Bunların değerlendirilmesi, özel sektörün odun ham maddesine ihtiyacı olan kağıtçılık olabilir, yonga sektörü olabilir, mobilya sektörü olabilir. Bunların taşı elin altına koyarak kendi özel ormanlarını kurması gerekiyor. Yani hazır olan ormanlara göz dikmektense kendi özel ormanlarını kurma imkanı var. Ve yasalarda buna müsait. Türkiye'de örnekleri de var.
Evet.
Bursa, Balıkesir çevresinde özel şirketler, bir özel şirket özel orman kurdu. Buradan odun üretiyor ve pazarlıyor. Bunun önünde de hiçbir engel yok. Dolayısıyla özetle süremiz de bitmişken lütfen sıkıştığımız zaman devlete sığınmayalım. Devletin orman alanlarına, tarım alanlarına göz dikmeyelim.
Evet.
Taşı elin altına koyup kendi ihtiyacımız olan odun ham maddesi olabilir, diğer şeyler olabilir. Kendimizin üretmeye çalışması gerekiyor. Benim de bu özel sektör temsilcilerine söylemek istediğim şey bu.
Evet hocam, sonunu çok güzel bağladınız. Mesajı da çok güzel verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Belli ki bu konuyu önümüzdeki günlerde de daha konuşmaya devam edeceğiz. Bu kağıt meselesi devam ettiği sürece.
Anayasa değişikliği falandan bahsediliyor.
Evet hocam. Çok teşekkür ediyoruz tekrar yayınımıza katıldığınız için. Evet, bu hafta da ekonomi ekolojinin sonuna geldik.
Haftaya görüşmek üzere.
Ekonomi ekoloji. Hazırlayan ve sunanlar Pelin Cengiz, Mehveş Evin ve Serkan Ocak.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.